Şah ve Sultan İskender Pala 32. Ayrım. Merdüm-i Didem'e bilmem ne füsun etti felek. Giryemi kıldı füzun, eşkimi hun etti felek. Şirler pençeyi kahrımda olurken lerzan, beni bir gözleri ahuya zebun etti felek. Gözümün bebeğine, göz bebeğim olan sevgiliye acaba şu felek nasıl bir tılsım yerleştirdi? Nasıl bir büyü yaptı ki sonunda gözlerimi ağladıkça ağlayan, gözyaşlarımı da kanlandıkça kanlanan bir hale çevirdi. Aslanlar bile benim kahır ve öfkemin pençesi altında inim inim inlerken, eyvah ki şu felek beni bir ceylan gözlüğe esir edip bıraktı. Bu dizeleri o anda mı tertiplemişti yoksa önceden biliyor muydu? Okurken aklında birkaç gün evvel ölen Şamlı Dilber mi vardı? Yoksa Taçlı mı bilemedim. Bildiğim bir şey varsa o da Yüce Efendimizin bir gözleri ahuya tutulduğu, avcının av olduğu, ava gidenin avlandığı, ceylanın aslanı esir aldığıydı. Koca Sultan bu kıtayı seylediğinde 47 yaşındaydı. Bu yaşında bir aslan öldüren yürek elbet bir ceylan avlamak da isteyebilirdi. Taçlı aklına düşmüş olmalıydı. Sina çölünü sultanın dua ve kerametleri sayesinde geçtik. Allah veli bir kulunun nazına cevap verir gibi yağmurlarıyla ona ihsanda bulundu. Kahire Camii'nde dökülen gözyaşları bu kerametlerin halife adına dönüşmesinin mührüydü. 30. Kamber. Hep senin içindir benim dünya gamını çektiklerim. Yoksa ömrüm varı sensiz neylerim dünyayı ben? Selimi. Bu bab sultanın İstanbul'a döndüğü ve Taçlı Hatun'un duyduğu hasret beyanındadır. Temmuz 1518. Aldı Kamber. İstanbul onu özlemişti. Zannederim Taçlı da özlemişti. Özdeyişin adı da sevgi olmuş gibiydi. Çünkü Şah tekrar Tebriz'e gidip hükümdarlık yapmaya başladığı zamanlardan bu yana sultandan intikam alma konusu unutulup gitti. Çaldıran'da esir düştüğümüz vakit bana üç şeyin intikamını almak üzere sultanı takip edeceğini ve İstanbul'a bunun için geleceğini söyleyen Taçlı'dan hiç eser yoktu artık. Bu üç şey Şah, Tebriz ve Kızılbaş Safavi halkıydı. Şimdi üçü yeniden birleşmiş, Şah Tebriz'e dönmüş ve Kızılbaş Devleti yeniden özgür kalmıştı. Sultan Mısır seferindeyken intikamını unutup onu özlemesine işte bu yüzden şaşırmadım. Taçlı'nın sultana karşı ne hissettiği, ona ne tür bir sevgiyle bağlandığı konusunda yığınla şüphelerim var. Bana göre mutlak sevgi, netlik ve miktar itibarıyla farklı pek çok sevgiyi barındıran bir duygu çünkü. Bunun en yüksek derecesi kulluktur ki insandan Allah'a veya aşıktan maşuğa doğru bir ilerleyiş tanımlar. Allah'ı sevmek veya onu sevdiklerini sevmek gibi. Nitekim bazı aşıklar maşuk ile birlikte onun sevdiklerini de severler. Burada elbette sevgiye şirk bulaşmaması, sevgiliye ortak düşünülmemesi gerekir. Bunun için sevenlere, sevgiliye boyun eğmek, önünde eğilmek, onu yüceltip ululamak ve bunların kesin sonucu olarak tam bir itaat ve samimiyet göstermek gibi yükümlülükler getirilmiştir. Ta ki sevgili sevenlerine lütuf ve kerem ile muamele etsin. Nitekim Allah'ın kullarından beklediği sultanlar da tebaalarından sırf bu sebeple bekliyorlar. Şüphelerim işte tam bu noktada başlıyor. Acaba Taçlı sultandan gördüğü lütuf ve keremler yüzünden mi onu özlemişti yoksa seviyor olduğu için mi? Sevginin içinde lütuf ve kerem elbette yer alıyordu ama tamamı elbette lütuf ve keremden ibaret değildi. Eğer öyleyse bir zamanlar Şah'ın gösterdiği kerem ve lütufları sultanınkinden bol idi. Yoksa değil miydi? Bu soru zihnime hançer gibi saplanınca şüphem bir kat daha arttı, düşündüm. Şah ona gönlünü bağışlamıştı, sultan ise onun canını bağışladı. Şah onu pek çok maddi nimetlere boğmuştu, sultanın himmeti ise manevi oldu ve onu bir esir gibi tutmadı. Birinin hitabı Taçlı'nın maddesine, diğerininki manasına olmuştu. Sevginin maddeden ziyade manayı ilgilendirdiği aşikardı. Ama yine de sultan onun can düşmanı sayılırdı. Ve insanın can düşmanını sevmesi mümkün müydü? İnsan can düşmanını severse sevgi kirlenmiş olmaz mıydı? Yok yok, Taçlı'nın sultanı olan sevgisi benim düşündüğüm gibi olamazdı, olmamalıydı. Kendime hep bunu telkin ettim. Çünkü seven ile sevilen kılıç ile kın gibidir. Bazen biri diğerini kuşatır, kaplar, bazen de diğeri bu birisini zağlayıp süsler. Arada canıyla oynayan ise sevenden gayrısı değildir. Sultanın hilafetin sahibi Ruh-i Zemin hükümdarı olarak geri dönüşünün ihtişamını hiçbirimiz göremedik. Bir akşam vakti sessiz sedasız şehrin kapısından girmiş ve saraya geçip divan toplamış. Oysa İstanbul onu takların altında çelenkler ve mehterlerle bekliyordu. Halk onun 2 yıl süren bu seferi Hümayun'undan sonra uçsuz bucaksız çölleri aştıktan, Memlük ordusunu birkaç defa hezimete uğratarak Suriye, Filistin, Yemen, Mısır ve Hicaz ülkelerini Osmanlı topraklarına kattıktan sonra tahtının bulunduğu, evinin olduğu şehre girerken bu derece tevazu ile girmesini ancak bir hilafet mahviyetkarlığına bağlıyorlar. Çarşıda, pazarda kimisi devletin sınırlarını 2 katına çıkardığını, kimisi atalarından 8 tanenin başarısını yalnızca bu sefer esnasında tek başına kazandığını tevatürle anlatırken bir başkası devlet hazinesini ağzına kadar doldurduğunu ballandırarak söylüyordu. Bilge insanların dediğine göre de dünya savaş tarihinde eşine pek nadir rastlanan böyle muhteşem zaferler zincirinden sonra bir hükümdarın kendisi için yapılacak gösteriler, kutlamalar ve karşılama merasimlerinden kaçınması yakışık almazmış. Bir hükümdar gibi değilse de hiç olmazsa evini, ailesini, sevdiklerini ve şehrini özleyen bir erkek gibi şehre girmesi gerekmez miymiş? Oysa sultan, boğaz sırtlarında güneşin batmasını beklemiş ve şehre bir gölge gibi girmiş. Taçlı bunu ancak derin bir tevazu ve dini hassasiyet kimliğiyle izah ediyor ve halkı onun bu hareketini gördükten sonra halife unvanını kabullenebilir diye yorumluyor. Madem ki artık dünya Müslümanların liderliğini elde etmiş, öyleyse tevazu en ziyade ona yakışır demeyi de ihmal etmiyor. Taçlı'nın bu türden sözlerine bakarak halkın dilinde keramet gibi dolaşan hikayeye onun da inanmış olduğunu sandım. Güya Mısır seferine çıkılırken sultan bir kayıkta Hasan Can ile Üsküdar'a geçiyormuş. O sırada sultan musahibine sabah neler yediğini sormuş. Hasan Can cevap vermiş. Çorba, yanında yağ, bal, peynir ve ciğer hünkârım. Peki yumurta da seversin değil mi? Beli sultanım, severim. Sonra sohbet konusu değişmiş, yemek bahsi kapanmış. Meğer 2 yıl sonra sefer dönüşü akşam karanlığında yine ikisi bir kayık ile Üsküdar'dan İstanbul'a doğru akıp giderken sultan yine sormuş. Nasıl bre? 2 yıllık aradan sonra Hasan Can hiç tereddüt etmeden söylemiş. Rafadan sultanım. Bunun üzerine sultan kaftanının içinden 2 yumurta çıkarıp Hasan Can'a uzatmış. Birisi beyaz, diğeri kırmızıymış. Kırmızı olan yakuttan yontulmuş ama o beyaz olanı Hasan Can'a vermiş. İkisi de aynı sıcaklıkta el yakan yumurtalardan. Beyaz olanı rafadan pişmiş bir yumurtaymış. Şimdi Hasan Can bunu Sultan Hazretlerinin kerameti olarak anlatıp halkı coştururmuş. Bunu duyunca Taçlı'nın da iç geçirmesi tabiiydi. Her ne kadar ruhani tevazular içinde bir sahibi hilafet yerine aşkı alakaya değer veren bir sultan karşılamayı tercih etmiş ise de. Mısır seferinden sonra kulağındaki küpe deliğine, halifeliğe vurgu yapan ve kölelerin taktığı bir halka takmasına içerlediğini hissettim. Ayrıca incili küpesinin ne yaptığını da bilmek istiyor. Bunu bana öyle bir sorma biçimi vardı ki sultanın Amasya'da kulağına taktığı günden sonra yeniden ne zaman takacak veya kendisine ne zaman iade edecek diye merak ettiğini anladım. Belki de sultan ile her görüşmesinde bu küpeyi kulağında görmek istiyordu. Eğer öyleyse bu beni derinden yaralar. Hayır hayır, kendi adıma değil, şah adına, daha ziyade de Ömer adına. Sultan şehre geleli neredeyse 1 ay oluyor ama Taçlı'yı henüz sarayına çağırtmadı. Eğer Taçlı'ya karşı bir şey hissediyorsa daha ilk günlerde onu görmesi, Mısır hazinelerinden bir hediyeyi bizzat vermesi gerekirdi. Ama hayır, henüz sultanın gönderdiği hiç kimse kapımızı çalmadı. Taçlı bunu Şam'da yaşananlara bağlıyor. Meğer sultanın has odasında ruhunu teslim eden cariyeyi ve sonrasında söylenen şiiri öğrenmiş. Hissettirmemeye çalışıyor ama biraz kıskançlığının da kabardığı söylenebilir. Konu açılınca Şah'ın şiirleri içinde kendisine imalarda bulunan onca beyit bulunabilecek iken, sultanın gazelleri arasındaki ilhamlarda elinin altında durup dururken, bir cariye için söylenmiş dört dizeyi neden kıskandığına şaşırdığımı söyledim. Nihayetinde o bir hükümdar da dedim teselli için. Sonra bu söylediğime kendim bile inanamadım. Çünkü sevgi işinde hükümdar da olsa seçicilik aranırdı. Susuzun suyu, aç kimsenin yemeği seçmesi belki mümkün değildir. Ama çeşit çeşit suya sahip olanın bunlar arasında bir ayrım yapması gerekirdi. Taçlı bu yüzden onu kıskanıyor olmalıydı. Susuz olan elbette suya kanmış olanı kıskanırdı. Tıpkı benim gibi. Taçlı sultanın yokluğunda hem kaçmak hem kovalanmak arzusuna düştü. Yerinde duramıyor, onu görmek, ondan haber almak istiyor ama bir türlü beklediği haber gelmiyor. Hiç adeti değilken artık gün aşırı çarşıdaki gediye gitmeye, alışveriş yapmaya, çarşıda dolaşmaya başladı. Dün İstanbul hanımları arasında çok revaş bulan Serpuş'tan o da almış. Buna kimisi Selimi, kimisi Yusufi destar diyor. Mısır'dan gelirken ordu için kavaflar ve terziler getirmişler. Onlar dikiyorlarmış. Şimdi de hanımlar arasında yayılmış. Dün taçlıyı mücevher işlemeli ve tepesi geniş bir başlıkla gördüm. Üzerine sardığı renkli tülbentlere dilim dilim şekiller vermiş, uçlarını da yandan omuz üzerine sarkıtarak alımlı bir hale koymuş. Dilim varmıyor ama taçlı galiba bu Serpuş'un adı Selimi olduğu için kullanmaya başladı. Öf, çok mu pimpirikli oldum ne? Taçlı galiba sultan hakkında anlatılanları duymak istiyor. Bunu son günlerde konağa misafirliğe gelen hanımların kimliklerinden de anlayabiliyorum. Hemen çoğu saraya yakın insanların eşleri. Bir de çamaşırcı kadınlar var tabii. İstanbul'daki bütün dedikoduları evden eve taşıyan ve her hanımın nabzına göre şerbet vermesini iyi bilen bohçacı ve çamaşırcı hanımlar. Taçlı herkesle görüşürken İstanbul gibi dünyanın merkezi sayılan bir şehirde dul bir kadın olmanın ağırlığını elbette üzerinde titizlikle taşıyor. Ama sultan hakkında olup bitenlerden de haberdar olmak istiyor. Mısır'dan dönen sultan adının etrafında efsanelerle döndü. Bunların çoğunu Hasan Can anlatıp halkın arasına yayıyor. Zannederim bu da danışıklı bir gayret. Sultan halkının bilmesini istediği şeyleri veya biliş biçimlerini Hasan Can'a söylüyor. O da üslubuna ve yoluna yordamına göre bunları halk arasında yayıyordu. Bu yüzden Tebriz'de Hasan Can İstanbul'da meşhur olmuş, eşraf konaklarının, vezir saraylarının aranan sohbet erbabı isimleri arasına girmişti. Mısır yollarında olup bitenleri herkes biliyor, anlatıyordu. Ama Hasan Can buna sultanın yorumunu da katıyor ve o yüzden herkesten daha önemli oluyordu. Nitekim anlattıklarına göre asker tıpkı Çaldıran'daki gibi Mısır'da da sultanı geri dönmek üzere tazyik etmişler. Lakin kimse cesaret edip de sultanı artık İstanbul'a dönme teklifini getirememiş. Ordunun ileri gelenleri bu hususu Anadolu kazaskeri olan Kemal Paşazade'den rica etmişler, o da fırsat kollamaya başlamış. Bir gün at gezisi yaptıkları bir sırada hünkâr sormuş. Asker arasında neler söyleniyor hocam? Nil kenarında bir askerin türkü çığırdığını işittim. İrade buyurursanız söyleyeyim, hatırımda kalmıştır. Söyle. Nemiz kaldı bizim mülki Arap'ta. Nice bir dururuz Şam-ı Halep'te. Cihan halkı kamu işu tarapta, gel ahu gidelim Rum illerine. Şu Arap topraklarına bizi bağlayan ne kaldı ki? Halep'te veya Şam'da eyleşelim. Gel artık ey kardeş, herkesin bahtiyar ve mutlu yaşadığı yurdumuza, İstanbul'a dönelim. Sultan bu türkünün Kazasker Efendi tarafından uydurulduğunu sezmekle birlikte ses çıkarmamış ama ertesi günde dönüş hazırlıkları yapılması için hemen emir vermiş. Hikayenin buraya kadar olan kısmını askerler konuşuyor, herkes biliyordu. Ama Hasan Can olayın devamını da anlatarak herkesin ilgi odağı olmayı başarıyordu. Ona göre dönüş yolunda Kazasker ile padişah yine bir at gezisine çıkmışlar. Sultan ona yine sormuş. Efendi, hatırlarsınız, hocanız Molla Lütfi niçin katlolunmuş idi? Rahmetli istihzayı severdi, bu yüzden çok düşman kazanmıştı. Halbuki şuh tabiatlı bir Adem idi. Şaka olarak söylediği bazı uydurma şeyler hakikat sanıldı. Peki sen de hocandan böyle şeyler öğrendin de şaka olarak uydurma şeyler söyledin mi hiç? Beli sultanım, lakin duacınız nöbetimi geçen gün savdım. Yani söylediğin türküyü sen uydurdun, öyle mi? Beli hünkârım, ben uydurdum. Lakin askerler kullarınızın dileklerine göre, Hasan Can'ın dediğine göre sultan yalnızca gülümsemiş ve bu gülümsemesiyle güya işine karışan Kemal Paşazade'yi affetmiş. Ben Hasan Can'ın anlattığı bu hikayeler ile özel bir görevi yerine getirdiğini söyleyebilirim. Bana göre o, Şah'ın sarayında Dede Abdal Bey ile Emir Zekeriya'nın yaptığı haber yayıcılık işini yapıyor. Taçlı bugün onlardan birini daha öğrenip gelmiş. Heyecanla anlattı. Biliyor musun Kambercan, Sultan Efendimiz ne yapmış? Ne yapmış? Hani çarşıda pazarda herkes anlatıyor diye anlatayım dedim. Anlat haydi. Şam'a varıldığında devlet hazinesinde altın azalmışmış. Sina çölünü geçmek için askere bahşiş dağıtılması gerekmiş. Sultan borç para tedarik etmenin yollarını araştırırken mecbur kalmış. Gayrimüslim bir tüccardan birkaç bin altın almış. Ertesi günde keramet göstermiş. Şeyh Muhittin Arabi'nin altınlarını bulmuş. Para tamam olunca ordu ilerlemiş, zafer kazanılmış ve geri dönüşte sultan tekrar o tüccarı aratmış. Meğer adam 2 ay evvel ölmüş. Geriye de 2 küçük çocuk ve 1 büyük servet bırakmış. Defterdar Hazretleri padişaha bir arıza sunmuş. Diyormuş ki o arızada, bir gayrimüslim tüccarın henüz aklı bali bile olmamış çocuklarına bu kadar para terk edilmesi doğru olmaz. Borç ödenmek bir yana, mallarının bir kısmının hazine adına müsaade edilmesi için fetva alınması uygun olur. Sultan defterdarının bu teklifine pek sinirlenmiş ve satırlarının altına kendi eliyle ''Ölene rahmet, malına bereket, evladına afiyet, gammazı da lanet, borç ödene'' diye yazmış. Ha? Odama giderken hayıflandım. Sevgi galiba uzakta olandan haber almanın adı ve taçlı yakınında olana karşı gözlerini yummuş yaşıyor. 31. Şah. Bugün elden bırakmışam ben sazım. Arşa direk direk çıkar avazım. 4 şey vardır ki müridime lazım. Bir alim, bir kelam, bir nefes, bir saz. Hatayi. Bu bab İsfahan'da Şah'ın Kalender Çelebi ile mülakatı ve Hüseyin'e verdiği gizli emir beyanındadır. Mart 1519. Aldı can Hüseyin. Artık bunun büyük bir nefis sınavı olduğuna karar verdim. Kurban olduğum adının İsmail veya Şah olarak anılmasına bile itiraz eder oldu. Bu hususta kararı kesin. Hatayıyım ben, hatamı yüzüme vurun. Şiirin derinliklerinde kendisi için dünyalar kuran bir gönül adamı için bu arzu anlaşılabilir bir hal idi. Ne var ki yeterince pişmemiş kızılbaş talipleri onun bu inceliğini nobranlığına yoruyorlar. Hazreti Ali'nin donundan çıkmış bir şeyhin yanında neden duralım diyorlardı. Buna göre o Hatayi adıyla anıldıkça ve anılmak istedikçe nefis sınavını başarıyor, tevazu da derinleşiyor ve içinde Taçlı Hatun'u çoğaltıyor. Taçlı'dan başka bir düşünce taşımayı gönlüne yük sayıyordu. Mecnun için Leylane ise Şah için Taçlı olmuştu ve galiba Şah da Leyla'dan geçme faslına yakınlaşıyordu. Taçlı'nın aşkı nihayet onu kemale erdiren içsel bir yolculuğa dönüşmüş, çocukluktan itibaren taşıdığı şeyh cübbesinin içini dolduruyordu. 32. ayrımın sonu sayfa 339, devamı 33. ayrımda.